Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza başlıyoruz. Esad Erbili Hazretleri'nin Kenzül İrfan isimli hadis kitabından, Bin Bir Hadis ismiyle neşredilen Erkam Yayınları'ndan kitaptan devam ediyoruz. Bugünkü mevzumuz Hazreti Osman radıyallahu anh ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ın faziletleri. Onlarla alakalı hadis-i şerifler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Osman bin Affan Hazretleri dünyada ve ahirette benim velimdir, dostumdur. Herkesten ziyade bana daha yakındır. Hakikaten Osman radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman edenlerden ve ondan ayrılmayanlardan bir sahabiydi. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Osman radıyallahu anh ümmetimde haya ve seha ile sıfatlanan, bu sıfatları taşıyanların birincisidir. Yani en çok haya sahibi, en çok cömert olan insandır. Ümmeti Muhammed'in en cömerti, en hayalısı Hazreti Osman radıyallahu anh olmuş oluyor. Bu cömertliği ile alakalı Esad Efendi Hazretleri şu izahı yapıyor. İmam Müşarun İleyh adı geçen halife, yalnız kölelerinden 2400 kişiyi fi sebilillah Allah yolunda azat buyurduğu rivayet edilmektedir. Yani cömertliğine bir misal olmak üzere Esad Efendi Hazretleri bu misali veriyor. Daha bunun pek çok misalleri var. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Cennette her nebi için bir refiki mahsus, özel bir arkadaş vardır. Hususi bir arkadaş, yakın bir arkadaş. Benim de refikim Osman bin Affan'dır. Benim arkadaşım da, dostum da Osman bin Affan'dır buyuruyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir rivayette cehenneme müstahak olanlardan 70 bin şahıs Hazreti Osman'ın şefaatiyle cennete girecektir. Müminlerin de şefaati var kıyamette. Tabii ki bu sahabi olursa onların şefaati daha geniş olur. Bir de Hulafay-ı Raşidin'den, Efendimizin hususi halifelerinden, nübüvvet hilafetine sahip olan 4 halife, Hulafay-ı Raşidin diyoruz onunla. Onlardan birisi olursa onun şefaati daha geniş oluyor tabii ki. Hazreti Osman radıyallahu anh iman ettiğinde pek çok sıkıntı ve çilelere katlandı. İlk iman edenlerden zaten. Amcası Hakem bin Ebil As onu sıkıca bağlayarak hapsetti. Ve eski dinine dönmezse asla serbest bırakmayacağını söyledi. Hazreti Osman radıyallahu anh dininden kesinlikle dönmeyeceğini bildirince, kararlı davranınca amcası da onun kararlılığını görünce onu serbest bıraktı. Yani ilk Müslümanlar zaten hepsi hemen hemen pek çok eziyetlere, sıkıntılara katlandılar. Bunlardan birisi de Hazreti Osman radıyallahu anh. O da mesela 2 defa Habeşistan'a hicret ediyor. 2 defa gidiyor. Bir yanlış haber üzerine geliyorlar. Tekrar Habeşistan'a hicret ediyorlar. Ailesiyle birlikte. Daha sonra oradan dönünce de Medine'ye hicret ediyorlar. 3 tane hicret etmiş oluyor. Allah yolunda 3 hicret sahibi. Hayada zirve, cömertlikte zirve. Mübarek bir insan. İnsanlık tarihi boyunca Hazreti Osman'dan başka hiç kimse bir peygamberin 2 kızıyla da evlenmemiş. Bu sebeple Hazreti Osman'a iki nur sahibi manasına Zinnureyn lakabı verilmiştir. Osman Zinnureyn diyoruz. İki nur sahibi, yani Peygamber Efendimiz'in iki kızıyla evlenen, arka arkaya beraber aynı anda değil, bir kızıyla evliyken o vefat edince diğer kızıyla evleniyor. Bu şekilde iki kızıyla da evlenmiş oluyor. Hicretin 9. senesinde Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'a vefat ettiğinde Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şayet 4 kızım olsaydı da birer birer vefat etselerdi, her biri ardınca hepsini de sana nikahlardım buyurmuşlardır. Yani demek ki Efendimiz de Osman radıyallahu anh'ın damadından memnun, razı ki eğer diyor 2 kızını vermiş, bir kızı Bedir Savaşı esnasında vefat ediyor Rukiye validemiz. Rukiye o vefat edince çok üzülüyor Hazreti Osman radıyallahu anh. Ben diyor benden daha kötü bir insan var mı zor duruma düşen, Peygamber Efendimizle bağım kesildi, koptu şeklinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzülme diyor. Diğer kızımı da sana veririm. Öbür kızıyla da evlendirerek onun damatlığına devam ediyor. 9. senede Ümmü Gülsüm validemiz de vefat edince, demek ki bunun üzerine Efendimiz de şayet 4 kızım olsaydı da birer birer vefat etselerdi birbiri ardınca hepsini de sana nikahlardım buyuruyorlar. Hazreti Osman radıyallahu anh zengin bir tacir, mükemmel ve zarif bir cemiyet adamıydı. Medine'de Müslümanların ihtiyaç içinde bulundukları her durumda onlara yardım eder, bilhassa ordu teçhizinde hiçbir fedakarlıktan sakınmazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferler düzenlerken, hazırlık yaparken ordunun ihtiyaçlarını, her türlü ihtiyacını Osman radıyallahu anh büyük bir cömertlikle, fedakarlıkla karşılardı, yardımda bulunurdu. Bu sebeple onun zenginliği methedilmiş ve başkalarına örnek gösterilmiştir. Yani insan zengin olacaksa Hazreti Osman Efendimiz gibi zengin olsun. Demek ki zenginlerimizin örnek alacağı, hayatını okuyacağı, ibretle okuyacağı şahıslardan birisi de Hazreti Osman Efendimiz. Yani bir nasıl bir zengin olur bir Müslüman, onu anlamak için Hazreti Osman Efendimizin hayatını, cömertliğini, güzel ahlakını okuyarak oradan ibret ve örnek almaları mümkün. Hazreti Osman radıyallahu anh iffet ve haya yönünden de örnek bir şahsiyet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin bile ondan haya ettiğini haber vermiştir. Yani bu halifelerin, sahabelerin her biri ayrı bir yıldız. Hazreti Ömer Efendimiz'e, Efendimiz buyuruyor ki şeytan seni yolda görse yolunu değiştirir. Şeytanlar ondan kaçıyor. Hazreti Osman Efendimiz de haya da zirve bir şahsiyet. Ondan da meleklerin haya ettiğini, utandığını söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O şekilde haber veriyor. Hatta kendisi de diğer insanlar geldiği zaman istifini bozmadığı halde Hazreti Osman Efendimiz geldiğinde toparlanır. Kendisine çeki düzen verirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sebebini soranlara da meleklerin bile haya ettiği bir insandan ben haya etmeyeyim mi buyurmuşlardı. Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle buyururdu. Eğer kalpleriniz tertemiz olsaydı, yani tezkiye ve tasfiye sürecinden geçmiş olsaydı, Rabbimizin kelamına doyamazdık. Eğer kalplerimiz tertemiz olsaydı Rabbimizin kelamına doyamazdık. Ben Mushaf'a bakmadığım bir günün geçmesini çok çirkin görürüm. Yani mutlaka her gün Mushaf'a, Kur'an-ı Kerim'e bakar okurdu Osman radıyallahu anh. Hazreti Osman radıyallahu anh şehit edildiğinde yüzüne çok bakmaktan dolayı Mushaf'ı iyice yıpranmış, bazı yaprakları ise delinmişti. Hatta diğer rivayette onun iki Mushaf eskittiğini, iki Mushaf yıprattığı rivayet ediliyor. Yani o zaman Mushaf elde etmek de kolay bir iş değil. Elle yazılıyor. Yazı malzemesi bulmak zor. Hazreti Osman radıyallahu anh o Mushaf'ı okuyarak yüzüne bakar. Zaten ezberinde ama yüzüne bakmak da onun için ayrı bir şeref oluyor. Ayrı bir sevap vesilesi olduğu için yüzüne de bakıyor. Yüzünden okuyor. O şekilde vefat ettiğinde iki Mushaf eskitmişti Osman radıyallahu anh. Hazreti Osman radıyallahu anh her sabah kalktığında Mushaf-ı Şerif'i hürmetle öpmeyi adet haline getirmişti. Her sabah hürmetle öpüyor, yüzüne bakıyor, okuyor. O şekilde Kur'an-ı Kerim'le hayata başlıyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şu ayet-i kerimenin Hazreti Osman radıyallahu anh hakkında nazil olduğunu söylemiştir. Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o inkarcı gibi midir? Resulüm de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Cenab-ı Hak hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyuruyor. Bilenler kimmiş? Onu bize ifade ediyor. Bilenler geceleri secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden. Ahireti düşünen, ahirete hazırlık yapan, ondan çekinen, ahireti düşünerek hayatını planlayan ve Rabbinin rahmetini dileyen, devamlı Rabbine dua halinde olan, rahmetini uman, bekleyen ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbedecek işler yapan kimse. Bunlar bilenler oluyor. Bilmeyenler kimler? Onlar da başı sıkıştığında Allah hatırına gelen, baş sıkışıklığı geçtiğinde, rahata erdiğinde Allah'ı unutan, günahlara dalan, nefsinin peşine düşen kimse. Bunlar da bilmeyenler olmuş oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bilenler ve bilmeyenlerden ilk kastı bu oluyor. Ondan sonra da derece derece diğer bilgiler sırayla geliyor. Bu ayet-i kerimeler bu vasıfları taşıyan bütün Müslümanlara ifade ettiği, bütün Müslümanları içine aldığı halde öncelikle tabii ki sahabe-i kirama öne alıyor. Demek ki İbn Ömer radıyallahu anh de öncelikle bu ayet-i kerimenin Hazreti Osman ve onun gibi sahabiler hakkında nazil olduğunu, daha sonra bütün Müslümanları kıyamete kadar içine aldığını ifade ediyor. Meşhur müfessirlerden Dahhak'ın bildirdiğine göre Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, İşte onlar Rableri yanında sıddık, yani özü sözü doğru olanlar ve şehitler mertebesine erenlerdir onların mükafatları ve nurları vardır ayet-i kerimesi herkesten önce Müslüman olan 8 kişi hakkında nazil olmuştur. Bunlar da Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hamza, Talha, Zübeyir, Sa'd ve Zeyd radıyallahu anhumdur. Bunlar zaten aşere-i mübeşşereden olan, cennetle müjdelenen 10 sahabeden 8'i olmuş oluyor. Öncelikle bunlar hakkında nazil oldu bu ayet-i kerime diyor daha tefsir sahibi. Hangi ayet-i kerime? Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar Rableri yanında sıddık ve şehitler mertebesine erenlerdir. Hakikaten Hazreti Ebubekir sıddık oluyor. Diğerleri de hepsi şehit oluyorlar. Şehit mertebesine ermiş oluyorlar. Onların mükafatları ve nurları vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki Cenab-ı Hak onların cennetle müjdelendiklerini, cennete dahil olduklarını Kur'an-ı Kerim'de de işareten ifade etmiş oluyor. Peygamber Efendimiz de açıkça kendisi Cenab-ı Hakk'ın aldığı bir bilgiyle o da ifade etmiş oluyor. Hazreti Ali radıyallahu anh bir gün insanlara hitap ederken tarafımızdan kendilerine güzel akıbet takdir edilmiş olanlara gelince işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar ayetini okumuş ve işte Osman ayette bahsedilen bahtiyarlardandır demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Osman ile bacanak olmuş oluyorlar. İkisi de Peygamber Efendimizin damadı. Böyle bir yakınlıkları da var. Ona halifeliği zamanında yardımcı da olmuş Hazreti Ali Efendimiz. Onun müşaviri olmuş. İlmi danışmanı olmuş. Destek vermiş kendisine. Kendisini ikazlarda bulunmuş, uyarılarda bulunmuş. Ve bu ayet-i kerimenin öncelikle Hazreti Osman radıyallahu anh'a da işaret ettiğini ifade ediyor. Tarafımızdan kendilerine güzel akıbet takdir edilmiş olanlara gelince, akıbeti güzel. İşte bunlar cehennemden uzak tutulurlar. Yani Hazreti Osman da şehitlik mertebesine nail olmuş, şehit olarak vefat etmiş, akıbeti güzel olmuş. Hazreti Osman radıyallahu anh bütün seneyi oruçlu geçirirdi. Yani ibadetin çokluğunu ifade ediyor hakikaten bunlar. İlk saatlerinde birazcık uyuduktan sonra geceleri de sabaha kadar ibadet ederdi. Geceleri uzun uzun ibadetle, gündüzleri oruçla geçiren insanlar, sahabe-i kiramın geneli böyle zaten. Hazreti Osman Efendimiz de onlardan biri olmuş oluyor. Hatta bir tabiinden bir zat diyor, ben makam İbrahim'in yanında namaz kılıyordum. Önüme birisi geçti diyor, ön tarafa namaza durdu. Tek rekatta diyor, gece boyunca Kur'an-ı Kerim hatmetti. Sonra selam verdi. Dedim ki bir rekat kıldın. Bu benim vitrimin son rekatıydı dedi diyor. Yani vitrin son bir rekatında bütün Kur'an'ı hatmettiği de oluyor Osman radıyallahu anh'ın. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme namazını kıldırması için bir cenaze getirildi. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun namazını kıldırmadı. Ashab-ı kiram büyük bir merak içinde ya Resulullah bugüne kadar hiç kimsenin cenaze namazını terk ettiğinizi görmemiştik. Bu adamın namazını kılmayışınızın sebebi nedir acaba dediler. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle cevap verdiler. O adam Osman'a buğz ederdi. Allah da bu yüzden ona buğz etmişti. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Demek ki sahabe-i kirama buğz edenlere Cenab-ı Hak da buğz ediyor ki Efendimiz bunu ifade ediyor sahabilerine ve çarpıcı bir örnekle cenaze namazını kılmayarak zihinlerine iyice yerleştirmiş oluyor. Said bin Müseyyep tabiinin büyük alimlerinden şöyle anlatıyor. Hazreti Osman'ı bir yerde otururken gördüm. Ateşte pişen bir yiyecek istedi ve onu yedi. Sonra kalktı ve namaz kıldı. Namazın akabinde şöyle dedi. Allah Resulü'nün oturduğu yere oturdum. Allah Resulü'nün yediğinden yedim ve Allah Resulü'nün kıldığı namazı kıldım. Ashab-ı kiramın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbet ve bağlılıkları işte böyle muhterem dinleyiciler. Onun yaptığı gibi yapmak, onun oturduğu yere oturmak, onun gittiği yoldan gitmek, onun yediği yemeği yemek, onun kıldığı namazı kılmak. Bütün arzu ve istekleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i taklit etmekti. Yani onu her haliyle taklit ediyorlar, onun sevdiğini seviyorlar, onun kızdığını kızıyorlar. Peygamberimiz onların aklından hiç çıkmıyor. Yani Hazreti Enes radıyallahu anh zaten Efendimiz'den 80 sene sonra daha yaşamış peygamberimizden sonra. Diyor ki mutlaka diyor her gün peygamberimizi rüyamda görürdüm. Rüya görüp de Efendimiz'i görmediğim bir rüya olmazdı. Demek ki devamlı onunla yaşıyorlar ki normal hayatta rüyalar da devamlı Efendimiz'le beraber olmuş oluyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Mısırlılar Hazreti Osman'ın odasına girdiğinde Musaf onun önündeydi. Mısırlılara bazı fitneciler ayaklandırıyorlar. Hazreti Osman üzerine kışkırtıyorlar. Onlar da Medine'ye gelip Hazreti Osman radıyallahu anh'ı şehit ediyorlar. Odasına girdiklerinde Mushaf onun önündeydi. Göğsünün üzerine vurduklarında kan feseyekfikehumullah ve huvessemiul alim ayeti kerimesinin üzerine aktı. Bakara suresi 137. ayet-i kerime. Hazreti Osman radıyallahu anh şehit edildiğinde kanı diyor bunun üzerine damladı. Ayet-i kerimenin meali ne demek, nasıl oluyor? Meali onlara karşı Allah sana kafidir. Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Yani burada hakikaten çok anlamlı bir işaret olmuş oluyor. O zalimlere karşı Cenab-ı Hak böyle bir mucize de göstermiş oluyor. Ama tabii ki anlayanlara. Yine sahabilerden Abdullah bin Selam radıyallahu anh Hazreti Osman'ın şehadeti esnasında yanında bulunanlara şehit edilirken Hazreti Osman son sözleri ne oldu diye sordu. Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz onun kanlar içinde kıvranırken 3 defa Allahümme cma ümmete Muhammed. Allah'ım ümmeti Muhammed'i bir ve beraber kıl. Ümmeti Muhammed'i bir araya topla dediğini işittik. Bu sözleri büyük bir hüzün ve esefle dinleyen Abdullah bin Selam radıyallahu anh şöyle dedi. Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki o haldeyken Allah'a ümmeti Muhammed'in bir araya gelememesi için dua etseydi kıyamete kadar bir daha toplanamazlardı. Abdullah bin Selam Hazretleri Yahudi alimlerinden, büyük alimlerden, Yahudilerin önde gelen alimlerinden, Müslüman olan nadir Yahudilerden bir zat, bir sahabi. Onun için kitapla ilgili onun bilgileri olduğu için, önceki kitaplardan bilgileri olduğu için böyle sözler konuşuyor, söyleyebiliyor. Eğer diyor Hazreti Osman ümmeti Muhammed'in beddua etmiş olsaydı o bedduası tutardı şeklinde bir bilgi vermiş oluyor. Evet kıymetli dinleyenler, sahabilerin her biri bir yıldız, bir inci dedik. Hakikaten onların her birinde bizim için alınacak ibretler var. Onları en güzel şekilde anlayıp onları yoluna gitmeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin. Kısa bir aradan sonra programımıza devam edeceğiz.
Efendimiz'den hayat ölçüleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Efendimiz'den hayat ölçüleri devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımıza devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde Hazreti Osman radıyallahu anh'dan bahsetmiştik. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'den bahsedeceğiz. Esad Efendi Hazretleri Hazreti Ali Efendimiz'le ilgili bir bölüm açmış ve onunla ilgili hadis-i şerifler almış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Ali dünyada ve ahirette kardeşimdir. Zaten kardeşlik ilk İslam geldiğinde de Efendimiz sormuştu akrabalarına kim benim kardeşim ve yardımcım olur bu hususta diye. Kimse ses vermeyince Hazreti Ali Efendimiz 2-3 defa o ben olurum ya Resulullah buyurmuştu. Efendimiz de onu sen benim kardeşim ve velimsin diye kabul buyurmuşlardı. Daha sonra hicretten sonra da Peygamber Efendimiz muhacirlerle ensarı kardeş yaparken yine Hazreti Ali Efendimiz geriye kalmış. Efendimiz üzülünce bana ki hiçbir kardeş kalmadı diye Peygamber Efendimiz sen de benim kardeşimsin diyerek yine onu kardeşi edinmişti. Dünyada ve ahirette kardeşimdir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine hadis-i şeriflerde Ali bendendir. Ali benim yanımda Hazreti Ali'nin yeri, Hazreti Musa'nın yanında Hazreti Harun'un yeri gibidir. Ancak benden sonra peygamber yoktur. Yani Hazreti Musa nasıl kendisine bir yardımcı istemişti, Cenab-ı Hak ona Hazreti Harun'u vermişti. Ama Hazreti Harun da aynı zamanda peygamberdi. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti Harun da peygamber olmuştu. Ama Efendimiz bu inceliği burada ifade ediyor. Benim de velim, arkadaşım, dostum Hazreti Ali'dir, yardımcımdır, yardım eder ama peygamber değildir. Çünkü benden sonra peygamberlik yoktur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tabii ki her bir sahabe için tek tek geçerli olan faziletlerden, methiyelerdendir. Efendimiz sadece Hazreti Ali benim dostumdur deyince diğerleri benim dostum değildir manası burada anlaşılmayacak. Daha önce gördüğümüz gibi Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman Efendimiz için de aynı ifadeler geçiyordu. Efendimiz her birini böyle tek tek taltif etmişti. Onların faziletini bu şekilde ifade buyurmuşlardı. Esad Efendi Hazretleri bu hadis-i şerifin izahında şöyle buyuruyor. Bu hadis-i şeriften anlaşılan nispet, yakınlık, nispet-i nübüvvet veyahut kendisinden sonra intikali hilafet, halifeliğin Hazreti Ali'ye intikali değildir. Zira Harun aleyhisselam Musa aleyhisselamdan evvel Dar-ı Ukba'ya teşrif buyurmuşlardı. Harun aleyhisselam Hazreti Musa'dan evvel vefat etmişti. Belki maksadı Risalet penahileri, belki Peygamberimizin buradaki maksadı Tebuk gazvesine teşriflerinde İmam Ali Hazretlerini istihlaf buyurdukları manadır. Yani Peygamber Efendimizin buradan kastı, zaten orada söylemiş bu hadis-i şerif. Efendimiz Tebuk savaşına giderken Tebuk gazvesine kendi yerine Medine-i Münevvere'de Hazreti Ali Efendimiz'i bırakmıştı. Hazreti Ali Efendimiz geride kalınca bazı münafıklar onu rahatsız ettiler. Dediler seni geri bıraktı, sana önem vermediği için geri bıraktı. Kadınlarla çocuklarla beraber kaldın gibi. Hazreti Ali Efendimiz'i hemen hazırlıklarını alıp yolda yetişti Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah ben de gazveye geleceğim. Böyle böyle söylüyorlar diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söyledi. Sen benim yanımda yerin Hazreti Harun'un Hazreti Musa yanındaki yeri gibidir. Ancak benden sonra peygamberlik yoktur. Sen dön, hem benim hem kendi aileni muhafaza et, Müslümanlara sahip çık diye onu yerine halife bırakmıştı. Başka seferlerde başka sahabilerine bırakmıştı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tebük seferinde de Hazreti Ali Efendimiz'i bırakmıştı ve bu hadis-i şerifi orada irat buyurmuşlardı. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Bir kimse Ali'yi severse beni sevmiş olur ve Ali'ye buğz eden bana buğz etmiş olur. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz Peygamberimizin aynı zamanda manevi evlatlığı gibi de. Küçük yaşta Hazreti Ali Efendimiz'i yanına almıştı Peygamber Efendimiz ve onu yanında büyütmüştü. Bu bir manada Hazreti amcası Ebu Talib'e bir vefa borcuydu da. Çünkü Ebu Talib Peygamber Efendimiz'i büyütmüştü, ona ihtimam etmişti, evleninceye kadar ona bakmıştı. Aynı şekilde Efendimiz de evlenince, kendi hali vakti yerine gelince amcasına gitti, Abbas'a dedi ki, amca kardeşin Ebu Talib'in durumu zayıf, fakir bir insan, çocuklar da çok, çocuklarını birer tane alalım diye gidip beraber konuşmuşlardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'i, Abbas, Hazreti Abbas da diğer Cafer'i almıştı, Akil de Ebu Talib'e kalmıştı. O şekilde Efendimiz de Hazreti Ali Efendimiz'i yanında büyütmüştü. Bu şekilde hem amcasına bir vefakarlık göstermiş hem de kendisinden sonraki 4 halifeden birisini yetiştirmiş oldu. Daha sonra Hazreti Ali Efendimiz onun damadı da oldu. Hem akrabası, hem damadı, hem yanında yetişen bir insan olarak Hazreti Ali Efendimiz Peygamberimize en yakın insanlardan birisi. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Hazreti Ali'ye düşmanlık eden, düşmanlık besleyen kimseye Cenab-ı Hak düşman olsun. Bu bir beddua gibi oluyor veyahut da haber de olabilir. Kim Hazreti Ali'ye düşmanlık ederse Allah da ona düşmanlık eder veyahut da bir beddua olarak alırsak kim Hazreti Ali'ye düşmanlık ederse Allah da ona düşmanlık etsin. Lakin cihat üzerine olan ihtilaf-ı ashaba adavet ıtlak olunamaz diyor Esad Efendi Hazretleri. İçtihat üzerine sahabilerin birbirleriyle yaptıkları bazı çekişmeler, bazı savaşlar bu düşmanlık olarak kabul edilemez. Çünkü bu içtihat farklılığıdır. Daha sonra bu sahabiler zaten savaştan sonra da küs olarak kalmamışlar. Yani bunlar yine birbirleriyle Müslüman kardeş olarak geçinmişler. Müslüman kardeş olarak birbirlerini savunmuşlar, müdafaa etmişler, birbirlerini methetmişler. Birbirlerinin aleyhine konuşmamışlar. Çünkü sahabi hakikaten ayrı bir mevkiye sahip sahabiler. Hazreti Ali Efendimiz hakkında Peygamber Efendimiz yine şöyle buyuruyor. Ben kimin dostu Mevlası isem Ali de onun dostudur. Kim Ali'ye hakaret ederse bana hakaret etmiş olur. Münafık olan kişi Hazreti Ali'yi sevmez. Mümin olan da ona buğz etmez. Allah Ali'ye rahmet eylesin. Allah'ım her nerede olursa olsun hak ve hakikati onunla beraber eyle. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilir. Allah'a yemin olsun ki hiçbir ayet yoktur ki onun hangi hususta, nerede ve kim hakkında indiğini, gece mi, gündüz mü, ovada mı, dağda mı nazir olduğunu bilmeyeyim. Hakikaten bu da Hazreti Ali Efendimizin ilmini ifade ediyor. Hazreti Ali Efendimiz Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimizin sünnetine vakıf olan bir sahabi, onu en iyi bilenlerden birisi. Bu sebeple de 4 halifede Hazreti Ali Efendimiz'in ilminden istifade etmişler, onunla istişare etmişler. O da onlara ilmiyle yardımcı olmuş. Ama bunu abartarak Hazreti Ali Efendimiz hakkında her şeyi bilirdi, cifir ilmini o koymuştu, işte astronomi bilirdi, şöyle böyle diye onun uğraşmadığı, bilmediği hususlar da ona izaf etmekte bir aşırılık olmuş oluyor. Cifir ilminin Hazreti Ali'ye nispet edilmesi tamamen asılsız bir iddiadır. Hazreti Ali radıyallahu anh Yemen'de kadılık yapmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh en isabetli hüküm verenimiz Ali idi demiştir. Hazreti Ömer Efendimiz de böyle zor meselelerde Hazreti Ali Efendimiz'i çağırıyor, ona soruyor ve diyor ki en isabetli hüküm verenimiz Ali idi. Hazreti Ayşe validemize soru soruyorlar mest üzerine mest etmekle ilgili. Diyor ki bu konuda en çok bilgi Hazreti Ali'dedir, ona gidin. Çünkü seferde Efendimizin yanında o vardı. Peygamberimiz seferdeyken, yolculuktayken nasıl mest etmişti onu Ali'den öğrenin şeklinde Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e gönderiyor. Hazreti Ayşe validemiz sahabi arasında gördüğümüz gibi böyle güzel bir muhabbet, güzel bir birlik, beraberlik, bir dayanışma söz konusu. Bu sebeple ilk üç halife mühim meselelerde Hazreti Ali'nin fikrini almayı ihmal etmemişlerdi. Devamlı ona sorarlardı. Güvenilir hiçbir kaynakta Hazreti Ali'nin herhangi bir eserinden söz edilmediği halde ona bir takım kitap ve divanlar nispet edilmiştir. Şiir divanları, kitaplar ama bunların aslı yoktur. Yine kendisine pek çok söz izafe edilmektedir. Aşırı taraftarları hadis ve tefsir ilimlerinde ona birçok görüş nispet ettikleri için onun sözlerine ihtiyatla yaklaşılmış, bu hususta da kendisinden güvenilir pek az rivayet kaynaklarımıza intikal edebilmiştir. Yani ümmete Muhammed'e ne kadar bir kötülük yapılmış, Hazreti Ali Efendimiz gibi bir ilim deryasının sözleri bulandırılarak ondan istifade asgariye indirilmiş. Yani pek çok söz var ama aşırı insanlar bunlara uydurdukları için pek çoğunu, karıştırdıkları için doğruyla, yanlışlar, uydurmayla gerçekler birbirine karıştığı için pek çok sahih sözü de belki arada kaynamış oluyor Hazreti Ali Efendimizin. Pek çok doğru sözüne güvenilmemiş oluyor. Ama bunları ayırmakta zor durumda olduğu için en güvenilir, en sağlam sözleri alınıyor. Onun dışındaki sözlerine itibar edilemiyor. Çünkü karıştırılmış. Bu sebeple pek çok söz, pek çok eser nispet ediliyor Hazreti Ali Efendimiz'e. Ancak bunlardan güvenilir olanlar çok az sayıda olmuş oluyor. Bu da ümmet-i Muhammed'e olan bir yapılan bir kötülük olmuş oluyor. Böyle bir ilim hazinesinden istifadeyi azaltmış oluyorlar. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyice ağırlaştığında hastalığı vefatına yakın. Ey Ali, bir sahife getir de ümmetimin tatbik ettiğinde sapmayacağı şeyler yazdırayım buyurdu. Ben gelmeden vefat etmesinden korkarak ben sahifeye yazdıracağın şeyleri ezberler yazıdan daha iyi muhafaza ederim dedim. Ya Resulullah, sahifeye kağıda gerek yok. Siz buyurun ben onları ezberlerim dedim diyor. Çünkü kağıt getirinceye kadar Efendimiz belki vefat edebilir diye korktum diyor. Mübarek başı kolu ile benim pazum arasındaydı. Namazı, zekatı ve emrimiz altındaki kişilerin hakkına riayet etmeyi vasiyet etti. Aman namaza dikkat, aman namaza itina gösteriniz, zekata itina gösteriniz. Emriniz altındaki insanlara, köleleriniz, cariyeleriniz, hizmetçileriniz, işçileriniz, memurlarınız, emriniz altındaki insanların hakkına riayet edin. Bunlar Efendimizin son nefesinde ısrarla tavsiye ettiği hususlar. Ruhunu teslim edinceye kadar bunları söylemeye devam etti. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmeyi emretti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh demeyi emretti. Kim bu ikisine şahitlik ederse cehenneme haram olur buyurdu. Kim bu şehadeti söylerse, bu imanla ölürse ebedi cehenneme haram olur. Yani belki günahları sebebiyle girebilir ama ebedi olarak orada kalmaz, sonunda çıkar. Cenab-ı Hak affederse belki hiç de girmeyebilir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halife olduğunda ayağa kalkıp insanlara hitap etti. Sözüne özür dileyerek başladıktan sonra şöyle devam etti. Vallahi ben hiçbir gün ve hiçbir gece kesinlikle idareciliğe hırslanmadım. Yani halifelerin hiçbirisi bunu istemiyor. Hazreti Ali Efendimiz de kendisine halifelik verildiğinde diyor ki diğer Talha ve Zübeyir olsun diyor. Onlara yönlendiriyor ama kendisi üzerine ısrar edince o kabul ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz istemeyerek, Hazreti Osman Efendimiz istemeyerek, yani isteyerek seçilmiyorlar. Hiçbir zaman Hazreti Ebubekir Efendimiz öyle diyor. Ben kesinlikle idareciliğe hırslanmadım. Ona rağbet de etmedim. Allah Teala'dan ne gizli ne de açık böyle bir şey istemedim. Yani sözlü olarak istemedim ya, kalbimden de böyle bir şey geçirmedim. Lakin insanların başıboş kaldığı o ortamda bir fitne çıkmasından korktum. Hakikaten idareci olmayınca, bir baş olmayınca insanlar çabuk fitneye düşerler, çabuk ortalık karışır. Bu sebeple insanların da mutlaka bir idarecinin başlarında bulunması, idarecisiz bir vakit an geçmemesi gerekir. Onun için diyor ben bu karışıklığı önlemek için insanların teklifini mecburen ısrarını kabul etmek zorunda kaldım. İdarecilikte benim için rahat yok ki. Boynuma öyle büyük bir iş yüklendi ki Allah Teala'nın yardımı olmadan benim onu yapacak ne gücüm var ne de imkanım. Yani uykuları kaçmış, rahatı kaçmış, karnı doymaz olmuş. Yani kendi çünkü çalışıp ticaret yapıyordu, ticaret de yapamıyor. Sonra devlet kasasından çok az bir şey bir zaman sonra bağlıyorlar maaş yetecek kadar. Onu da artırıyor, artanını vefat ettikten sonra Hazreti Ömer'e gönderiyor tekrar kasaya, tekrar Beytülmal'e gönderiyor. Rahatı huzuru kaçmış. Şu anda benim yerimde idarecilik hususunda insanların en kuvvetlisinin bulunmasını ne kadar isterdim. Keşke daha kuvvetli biri gelse de benden bunu alsa, onu o işi götürse diye isterim diyor. Bunu birkaç hutbesinde tekrar ediyor Hazreti Ebubekir Efendimiz. Muhacirler Hazreti Ebubekir'in sözlerini ve özrünü gönülden kabullendiler. Dediler, özrünü kabul ediyoruz, sözlerin doğru söylüyorsun, biz sana yardımcıyız. Hazreti Ali ile Zübeyir radıyallahu anh ise şöyle dediler. Biz ancak istişare toplantısında bulunamadığımızda kızdık. Hazreti Ebubekir Efendimiz halife seçilince Ali Efendimiz, Zübeyir Efendimiz bir müddet geciktiriyorlar beyat etmeyi, tabi olmayı. Bunun sebebini açıklıyorlar. Biz ancak istişare toplantısında bulunamadığımıza kızdık. Niye bulunamadılar? Çünkü Hazreti Ali Efendimiz Peygamber Efendimiz'in yıkanması, kefenlenmesiyle meşguldü. Oraya başka kimseyi de almıyorlardı. Kalabalık, herkes girmek istiyor. Herkes girerse iş yapılamaz. Onun için 3-4 kişi girmişti Efendimiz'i yıkamak için. Başka kimseyi yalvaran, o kadar yalvaran sahabileri almamışlardı içeri. Ancak en yakınları Efendimiz'in hazırlıklarıyla meşgul ediler. Hazreti Ali Efendimiz orada olduğu için istişare toplantısında bulunamamıştı. Daha sonra bu da haklılığı anladı yani. Çünkü biz orada meşgulken diğer insanlar da başsız kalmasın, fitne çıkmasın diye bir idareci seçmek durumundalar. Çünkü dinin ayakta kalması devletin ayakta kalmasıyla mümkündür. Devletin ayakta kalması da derhal bir başın seçilmesine bağlı olduğu için insanlar öncelikle orada halife seçmeye sahabiler, ensar ve muhacir başladılar. Hazreti Ali Efendimiz de kendisi en yakın olduğu için Efendimizin işleriyle meşgul idi o esnada. Sonra şuna devam ediyorlar. Biz de biliyoruz ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden sonra bu işe insanların en fazla hak sahibi olandır. Zira o Efendimizin hicreti esnasında gizlendiği mağaradaki yegane arkadaşıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendisinden ikinin ikincisi diye bahsetmiştir. Biz onun şerefini, büyüklüğünü biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ona imamlığa geçip insanlara namaz kıldırmasını emretmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh Peygamber Efendimizin teçhiz ve tekfiniyle meşgul idi. O karışıklıkta bir fitne çıkmasından korkan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh da ümmeti Muhammed'i sakinleştirmek ve büyük fitnelerden korumak için halife seçimiyle meşgul oldular. Hazreti Ali radıyallahu anh zaten Hazreti Ömer ile Hazreti Ebubekir Efendimiz daha başlamadan ensar ve muhacir toplanmışlardı bir arada. Onlar daha sonra bu toplantıya iştirak ettiler. Hazreti Ali radıyallahu anh bu istişare heyetinde bulunamadığı için biraz alındı. Ancak kırgınlığı uzun sürmedi. Bir müddet sonra gelip herkesin huzurunda Hazreti Ebubekir'e beyat etti. Bunun 6 ay olduğu söylenen rivayetler de var ama bir rivayette de hatta hakimde geçen rivayete göre bir gün sonraki umumi beyatta beyat etti. Hazreti Ebubekir Efendimiz bakıyor, Hazreti Ali yok, çağırttırıyor. Diyor ki ey Ali diyor, ayrılık mı çıkarmak istiyorsun ümmeti Muhammed arasında? Hayır ya halife diyor ve beyat ediyor. Zübeyir aynı şekilde ona da Efendimiz çağırttırıyor. Diyor ki ey ümmeti Muhammed arasında bir ayrılık mı çıkarmak istiyorsunuz? O da hayır diyor, böyle bir şey kesinlikle istemeyiz diyerek beyat ediyorlar ve birlik sağlanmış oluyor. İnsanın olduğu yerde bu tür kırgınlıkların olması normaldir. Ama bunlar sonunda işi tatlıya bağlamışlardır. Şu anda bize düşen de bu işi tatlıya bağlamak, birlik ve beraberliği tekrar sağlamaktır. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son günlerinde birkaç gün hastalandı. O günlerde namaza çağrıldığında Ebu Bekir'e söyleyin insanlara namaz kıldırsın buyurdu. 3 gün boyunca. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde baktım ki namaz İslam'ın alemi, sembolü, şeairden. Dinin özü ve temeliymiş. İşte o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dinimiz için razı olduğu kişiye dünyamız hususunda da razı olduk ve derhal Ebu Bekir'e beyat ettik. Hakikaten bu söz çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla Hazreti Ebu Bekir namaz kıldırsın diyor. İşte Ömer kıldırsın diyorlar, başkası kıldırsın. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ayşe validemiz diyorlar ki Ömer kıldırsın. Hazreti Ebu Bekir yufka yüreklidir, ağlar, namaz kıldıramaz. Efendimiz ısrarla kızarak hatta Diyor ki söyleyin Ebu Bekir kıldırsın. Hazreti Ali Efendimiz bundan şu manayı çıkarıyor. Dinimiz için peygamberimizin seçtiği, razı olduğu kimse kim? Ebu Bekir. Yani namazımız için onu seçmiş. Namaz dinin direğidir. O halde dünyamız için de biz ondan razı olalım. Dünyamız, yani devlet idaremiz için de ondan razı olalım. Yine Ali Efendimiz şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'i öne geçirdi. O da insanlara namaz kıldırdı. O zaman ben oradaydım. Başka bir yerde değildim. Sıhhatliydim, hasta değildim. Eğer beni öne geçirmek isteseydi bunu yapardı. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dinimiz için razı olduğu kişiye dünyamız hususunda da razı olduk. Hazreti Ali Efendimiz genç, daha çok genç bir insan. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz olgun, Efendimiz'den 2 yaş küçük, Efendimiz'e yakın bir insan. Dolayısıyla Peygamberimiz öncelikle Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in halife olmasını istemiş ve ona işaret etmiş ısrarla. Onun için Ali Efendimiz de bunu zaten daha sonra ifade ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh daha sonra şöyle şehadette bulunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh halife oldu. Yüce Allah tarafından ruhu kabz oluncaya kadar Peygamber Efendimizin ameline ve sünnetine göre hareket etti. Yani Hazreti Ebu Bekir son nefesine kadar Efendimizin yolundan ayrılmadı. Sonra Hazreti Ömer halife oldu. O da Cenab-ı Hak ruhunu kabz edinceye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir'in amellerine ve sünnetlerine göre hareket etti. Çok incelik var. Yani Peygamberimizle gelen bir sünnet yoksa Hazreti Ömer artık ben kendime göre karar veririm demiyor. Hazreti Ebu Bekir'e bakıyor. Hazreti Ebu Bekir'in yaptığından başka bir şey yapmaktan haya ederim diyor. Yani Peygamberimizden sonra da Hazreti Ebu Bekir'i kendisine bir esas alıyor. Sonra ondan da bir şey yoksa kendisi ashab-ı kiramla istişare ederek bir neticeye varıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın oğlu Muhammed bin Hanefi'ye şöyle anlatır. Ben babam Hazreti Ali'ye, babacığım Resulullah Efendimiz'den sonra insanların en hayırlısı kimdir diye sordum. Hazreti Ali, Ebu Bekir'dir dedi. Sonra kimdir dedim, Ömer'dir dedi. Bir daha sorduğumda Hazreti Osman demesinden korktum da sonra sen deyiverdim. Yani oğlu Hazreti Ali'ye diyor ki sonra sen misin diyor üçüncü olarak Ebu Bekir'den Ömer'den sonra. Hazreti Ali babam dedi ki ben mi? Ben sıradan bir Müslümanım dedi. Hakikaten bu da Hazreti Ali Efendimiz'in tevazuunu gösteriyor. Tevazu sahibi, hak şinas bir insan. Hakikaten insanların birbirlerini daha önde görüyorlar, daha faziletli görüyorlar ama bu da onların faziletini gösteriyor. Ebu Cuhayfe radıyallahu anh şöyle der. Hazreti Ali'nin şöyle dediğini işittim. Dikkat edin size Peygamber Efendimiz'den sonra bu ümmetin en hayırlısına haber vereyim mi? O Ebu Bekir'dir. Allah ondan razı olsun. Dikkat edin Ebu Bekir'den sonra bu ümmetin en hayırlısını size haber vereyim mi? O Ömer'dir. Allah ondan razı olsun. Hakikaten sahabilerin bu şekilde birbirlerine hürmetleri sonsuz. Ebu Cafer'e Ali bin Hüseyin yani Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali radıyallahu anh Zeynel Abidin Hazretleri şu ayet-i kerimeyi biz onların gönüllerindeki kini söküp attık. Onlar artık kardeş olarak köşkler üzerinde karşı karşıya otururlar. Ayet-i kerimesinin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali hakkında nazil olduğunu söylüyormuş. Ne dersiniz diye sordular. O evet Allah'a yemin ederim ki bu ayet onlar hakkında nazil oldu dedi. Yanındakiler peki o bu ayette sözü edilen kin hangi kindir dediler. Şöyle cevap verdi. Bu cahiliye kinidir. Teym oğulları, Adi oğulları ve Haşim oğulları arasında cahiliye devrinde bir kin vardı. Müslüman olup Peygamber Efendimizin davetine icabet ettikten sonra bu kini terk edip birbirlerini sevdiler. Bir gün Hazreti Ebu Bekir belinden soğuk almış hasta yatıyordu. Bunu duyan Hazreti Ali radıyallahu anh gelmiş elini ısıtıyor. Hazreti Ebu Bekir'in belini ovuyor veya elini onun beline koyarak ısıtmaya çalışıyordu. İşte bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırdı ve şöyle buyurdu. Senin Hazreti İsa ile bir benzerliğin var. Yahudiler ona kızdılar ve annesi Hazreti Meryem'e yalan ve iftiralar atıp bühtanda bulunacak kadar ileri gittiler. Aşırıya gittiler. Hristiyanlar da onu sevdiler ve bu hususta o kadar aşırı gittiler ki Hazreti İsa'yı olmadığı bir makama çıkarmak istediler. Yani Yahudiler aşırı gidiyor, ona kötü söz söylüyor. Hristiyanlar aşırı gidiyor, ilah seviyesine çıkarıyor. Öyle buyurdu diyor Peygamber Efendimiz bana ve devam ediyor Hazreti Ali Efendimiz. Dikkat edin benim yüzümden iki nevi insan helak olur. Bir beni aşırı sevip ifrata kaçan, bende bulunmayan şeylerle beni medhedip övmeye çalışan insanlar. bir insanı kendisinde bulunmayan şeylerle övmek zaten onu övmek değil, onu yermek, onunla dalga geçmek manasına gelir. 2. Bana buğz eden insanlar, bana karşı beslediği kin ve kızgınlık onları hakkımda yalan ve iftiralar uydurup bühtanda bulunmaya sevk eder. Dikkat edin, ben bir peygamber değilim. Bana vahiy de gelmiyor. Ancak ben Allah'ın kitabı ve Peygamber Efendimizin sünnetiyle gücüm yettiğince amel etmeye çalışıyorum. Allah'a itaat ve ibadet hususunda size ne emredersem, hoşunuza gitse de gitmese de buna itaat etmek üzerinize vazifedir. Halife olduğu için Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Allah'a itaat, ibadet hususunda ne emretsem, hoşunuza gitse de gitmese de bunu yapacaksınız. Çünkü ben Peygamberimizin yolundan gitmeye çalışan, Allah'ın kitabını tatbik etmeye çalışan bir insanım diyor. Asım bin Damra şöyle anlatıyor. Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan'a, Hazreti Ali'yi sevmede aşırı gidenler onun öldükten sonra tekrar dünyaya döneceğini iddia ediyorlar dedim. Hazreti Hasan şöyle dedi. Yalan söylemiş o yalancılar. Öyle olsaydı hanımları başkalarıyla evlenmez, biz de mirasını taksim etmezdik. Yani vefat ettiğinde diyor, babamızın mirasını taksim ettik. Geri gelecek olsaydı taksim etmezdik. Sonra hanımları da evlenmezdi. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle diyor. Size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis, bir söz ve bir durum rivayet edildiğinde Allah Resulü'nün hidayet, salah ve takva itibariyle bundan daha üstün ve daha ötede olduğunu bilin. Yani Efendimiz'i anlatıyor bize Hazreti Ali Efendimiz. Peygamberimizden size diyor bir şey anlatıldığında, onun güzellikleri, üstünlükleri anlatıldığında bilin ki bu size anlatılanlar tam bizzat doğru anlatılanlar değildir. Peygamberimiz onun daha ötesindedir, daha ilerisindedir. İnsanlar ancak kendi seviyelerine göre anlayabildiklerini, nakledebildiklerini size naklediyorlar. Yani Peygamber Efendimiz sözlere, satırlara sığmayacak kadar büyük bir insandır. Hadis-i şerifleri Efendimiz'in hayatını okurken böyle okuyun. Yani bizce bunlar nakledilmiş ama Efendimiz daha bunun ötesinde, bundan daha üstün bir insan diye onu düşünün diye ikaz ediyor. Kıymetli dinleyenler, dört halifeden de bahsetmiş olduk. Hakikaten halifelik çok önemli bir husus. Peygamber Efendimiz'in hakiki halifesi neye benzer? Ney? Neyden çıkan nameler ve onların keyfiyeti neyi üfleyene aittir? Yani Hazreti dört halifenin, Hulefai Raşidi'nin yaptığı işler, onların kararları, verdiği hükümler, bunlar diyor kendiliklerinden değil, Peygamber Efendimiz'den gelen şeylerdir. Neyi üfleyen Peygamberimizdir. Bu dört halife bir ney gibidir. Kur'an ve sünnette Peygamber Efendimiz'e nispet veya vaat edilen bazı hususlar henüz tamamlanmadan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Meleği Ala'ya intikal etmiştir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde vaatlerde bulunuyor. Ey Resulüm, sen diyor işte dinin üstün olacak, şuralar fethedilecek şeklinde. Ama Efendimiz bunları görmeden vefat ediyor. Bu işler Efendimiz'e niyabeten, Efendimiz'e vekaleten halifeler eliyle gerçekleşmiştir. Sonradan tamamlanan bu işler hakikatte Nebi-i Ekrem Efendimiz'e nispet edilir. Zira halifeleri onun azaları mesabesindedir. Eli, kolu mesabesinde onun adına iş yapmışlardır. Yani demek ki halifelik, Hulafay Raşidin dönemi Peygamber Efendimizin bir devrinin tamamlayıcısı oluyor. Hulafay Raşidin devri nübüvvet devrinin tamamlayıcısıdır. Aralarındaki fark sadece vahyin kesilmiş olmasıdır. İbn Abbas Hazretlerine bir mesele sorulduğunda bu hususta Kur'an'da bir hüküm varsa onu naklederdi. Kur'an'da yok da Resulullah Efendimizden bir bilgi nakledilmişse onunla cevap verirdi. O da yoksa Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in görüş ve tatbikatına müracaat ederdi. O da bulunmazsa sorulan meselede kendi reyine göre hüküm verirdi. Demek ki o da onlar devrinde yaşayan bir sahabi olduğu için bize gösteriyor ki Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in hükümleri, sözleri de, onların fıkhi görüşleri de bizim için çok önemli. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden önce yaşamış ümmetler içinde kendilerine ilham olunan isabetli görüş sahibi kişiler, muhaddesun vardı. Şayet ümmetim içinde de onlardan biri varsa hiç şüphesiz o Ömer bin Hattab'tır. Muhaddes, yani isabetli görüş olan, kendisi ilham edilen. Hazreti Ömer muhaddestir. Bu sebeple onun emrettiği ve ortaya koyduğu hususlarda kendisine tabi olmak icap eder. Yani bugünlerde bazı insanlar halifelerin sözlerini, içtihatlarını hafife almaya başlıyorlar. Onun için bunlar üzerinde ısrarla duruyoruz kıymetli dinleyenler. Bunlar hakikaten bugün tekrar önemini kavramamız gereken hususlar. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah Teala hakkı Ömer'in diline ve kalbine koymuştur. Oğlu Abdullah diyor ki insanların başına ne zaman bir iş gelse ve o hususta insanlar bir şey, babam da başka bir şey söylese mutlaka Hazreti Ömer'in görüşü istikametinde bir vahiy gelirdi. Yani Hazreti Ömer'in görüşünün isabetli olduğunu Efendimiz bildiriyor zaten. Abdullah bin Ömer de bunu ifade etmiş oluyor. Ebu Zer radıyallahu anh'ın yaşadığı bir hadise var. Hazreti Ömer'in yanından bir genç geçmişti. Ömer radıyallahu anh onun hakkında ne güzel bir genç dedi. Ebu Zer radıyallahu anh genci takip ederek ona yetişti ve ey genç benim için istiğfar et dedi. Genç ey Ebu Zer sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabisi iken ben mi sana istiğfarda bulunacağım diye hayretini ifade etti. Ebu Zer radıyallahu anh sen benim için istiğfarda bulun diye talebini yeniledi. Bu sefer genç hayır sen bu talebinin sebebini söylemediğin müddetçe yapmam dedi. Bunun üzerine Ebu Zer radıyallahu anh sen Hazreti Ömer'in yanından geçerken ne güzel bir genç dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz Allah Teala hakkı Ömer'in lisanına ve kalbine koymuştur. Bakın sahabe ne kadar ince düşünüyor. Efendimiz, Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer hakkında böyle söyledi. Hazreti Ömer de bir genci methetti. O halde o genç de bir cevher var. O genç önemli diyerek Ebu Zer radıyallahu anh onun peşinden gidip ondan dua istiyor. Aynı şeyi Hazreti Ömer de yapıyor. Peygamber Efendimiz bir genç hakkında sadakta diyor. Doğru söyledim diyor mesela. Onu takip ediyor. En son halife olduğunda o genci bulup bir vazife veriyor. Memuriyet veriyor ona. Yani başka buna benzer rivayetler de var. Peygamberimizin methettiği, işareten böyle onun faziletini bildirdiği insanları takip ederek onlara vazife vermeyi öncelik veriyor. Bu Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer Efendimiz. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ondan sonraki halifeler bazı sünnetler ortaya koymuşlardır. Onlara riayet etmek Allah'ın kitabını tasdik etmek manasına gelir. Aynı zamanda Allah'a itaatin ikmal edilmesi ve Allah'ın dinini kuvvetlendirmek demektir. Kimsenin bunları bozmaya ve değiştirmeye hakkı yoktur. Bu sünnetlere muhalif olan bir şeye itibar edilmez. Kim bu sünnetlere uyarsa doğru yola erer, kim bunlarla zafer talep ederse kendisine yardım edilir. Kim bunlara muhalefet ederse müminlerin yolundan başkasına girmiş olur. Allah da onu girdiği yola terk eder ve nihayetinde cehenneme atar. O ne fena gidiştir. Yani icmadan ayrılmış olur. İcmanın en kuvvetli olduğu yer Hazreti Ömer devrinde bütün sahabelerin icma ettiği hususlar yani Hulafay-ı Raşidin devrinde sahabelerin icma ettiği hususlar en kuvvetli icma odur. Ondan sonra da icmalar olmuştur. İşte diyor bunlara muhalefet etmek demek icmaya muhalefettir. İcmaya muhalefet ümmeti Muhammed'in gittiği yoldan ayrılıp başka bir yola girmektir ki kim de böyle bir yola girerse Allah da onu o yolda yalnız bırakır. O yolda onu cehenneme götürür diyor. İbn Abdülber Camiu Beyanil İlim kitabında bu sözü naklediyor. Başka eserlerde de var bu söz. Raşid halifelerden biri bir hüküm verip uygulamış ve Müslümanlar da onu tatbik etmişlerse o hüküm artık dinde delil olarak kabul edilir diyor. Şah Veliyullah Eddihlevi. Şah Veliyullah Eddihlevi alim ve arif bir zat. 50 kadar eseri var. Çok derin bir alim. Bunun bir ilk en önemli eseri Hüccetullahil Baliga. Ondan sonra ikinci eseri de İzaletul Khafa an Hilafetil Hulefa diye halifelerle ilgili bir eseri var. 5 cilt halinde yeni yayınlandı bu eser. Bu eserinde diyor ki Raşid halifelerden biri bir hüküm verip uygulamış ve Müslümanlar da onu tatbik etmişlerse o hüküm artık dinde delil olarak kabul edilir. Allah katında faziletin ve İslam nazarında şerefin ölçüsü İslam'a ilk koşanlardan olmaktır. Fetihten öncekilerle sonrakiler aynı olmaz. Yani 4 halifede zaten ilk Müslümanlardan, hicret edenlerden, Peygamber Efendimiz'in bütün savaşlarında bulunanlardan bu halifeler Mekke fethinden önce Allah yolunda infak etmiş, canlarını, mallarını infak etmişler. Fetihten önce infak edenlerle fetihten sonra infak edenler bir olmaz buyuruyor Cenab-ı Hak. O halde bunların kadrini iyi takdir etmek lazım. Bunlara hürmette kusur etmemek lazım. Kıymetli dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.